İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Adıyaman Ağsu TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya Nokta TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Otağ TV Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Oktar Orda Hocam ve Erdem Hocam'la birlikte konuklarımız Ayşen Hanım ve Melike Hanım. Hep beraber biz programımıza başlıyoruz inşallah. Sayın Hocamız Adnan Oktar da kısa bir süre sonra teşrif edecekler inşallah programımıza. Nasıl başlayalım Oktar Hocam?
Münafıklarla başlayalım mı inşallah?
İnşallah.
Münafığın demişti hocamız, gecesi gündüzü Müslümanlarla uğraşmaktır. Ama saldırganlığı da Müslümanların yanından ayrıldıktan sonra başlar demişti. Bu hem Kur'an'da bildiriliyor hem peygamber döneminde de böyle olmuştu. Hazreti Mehdi döneminde de olan bir gerçek. Ama münafığın da öfkesi kendini yakıp kavuruyor. Yani o öfkesiyle kahroluyor. Hem korkaklığıyla, korkularıyla hem de öfkesiyle de, ve Müslümana da hiçbir zarar veremez demişti tabii ki. Kur'an'da da Allah bize münafıkları doğrudan peygambere hedef aldıklarını söylüyor, bildiriyor. Hazreti Mehdi döneminde de doğrudan Mehdi'yi hedef alıyorlar. Yani ayrılana kadar orada Kur'an'da Allah mesela onu Allah'ın selamıyla selamlarlar diyor. Fakat işten büyük bir kin duyuyorlar. Ve söylediklerini kabul etmiyorlar zaten. Çünkü hep Kur'an'la, birebir Kur'an'la hükmettiği için Peygamber Efendimiz, münafıklar da haşa kendilerini Allah'tan büyük gördükleri için, peygamberden ve haşa Allah'tan. Dolayısıyla Kur'an'a karşılar. Zaten Kur'an'ı değiştir diye peygamberimize yaklaşıyorlar. Allah ayette bildiriyor bunu. Ve doğrudan peygambere hedef alıyorlar. Onun için de Dırar Mescidini kuruyorlar o dönemde. Peygamber de suikast hazırlığı içindeler. Hazreti Mehdi döneminde de hep birebir Kur'an ahir zamana baktığı için inşallah. Aynı şekilde Mehdi döneminde de bu böyle. Mehdi'nin yanındayken onu aynı şekilde Allah'ın selamıyla selamlıyorlar. Ama içten içe büyük bir kin duyuyorlar. Ve bunu belli etmemeye çalışıyorlar ama zamanla bu ortaya çıkıyor. Sonlara doğru yaklaştıkça o zaman mesela Mehdi de tabii Hazreti Peygamber dönemindeki gibi peygamberimizin sünnetiyle ve Kur'an'a tam bağlı olduğu için Allah korkusu çok yüksek ahlaklı inşallah. Hep Kur'an'la hareket ediyor. Tam birebir inşallah peygamberimizin tefsirleriyle. Onlar da tartışmaya girişiyorlar. Yani hükümleri Kur'an'a bağlı olan, bağlı olarak hareket ettiği için Kur'an'ın hükümlerini beğenmediklerinden bu ağızlarından çıkmaya başlıyor. Dışarı vurmaya başlıyor. Hissettiriyorlar. Neden o şekilde oldu? Sorgulama dönemi başlıyor. Aksine hareket etme dönemi başlıyor. Ve kendilerini belli ediyorlar. Zaten Hazreti Mehdi de hadislerde peygamberimizin bildirdiği münafıkları teşhis edebiliyor. Sözlerin söyleniş tarzından bilirsin diyor Allah. Onları yüzlerinden de tanırsın diyor. Çünkü bakışlarının çarpıklığı, bu kirli bakışları, yüzlerindeki ifade ve hocamız demişti mesela sivri dillerinden bahsediyor Allah. Sizi sivri dilleriyle karşılarlar diyor. Ara ara demişti münafık, bunu tabii herkes teşhis edemez. Allah peygamberimize vermiş bu ilmi ve Hazreti Mehdi'ye veriyor. O anlık o sivrilikleri, o çarpıklıkları Hazreti Mehdi farkında oluyor. Onu biliyor. İnşallah ama çok merhametli, tabii çok şefkatli. Sonuna kadar idare ediyor. Yani ahireti kurtulsun diye. Zaten münafık en sonunda kendisi gidiyorum diye gidiyor. Hazreti Mehdi ve peygamberimiz döneminde sonuna kadar muhafaza etmeye çalışıyorlar. Ahireti kurtulsun diye. En sonunda kendisi bırakıp gitme içerisine giriyor. Bu münafığın özelliği inşallah.
İnşallah. İnşallah. Münafıkların direkt peygamberimiz dönemindeki münafıkların peygamberimize hedef aldığını söyledin Oktar Hocam. Mehdi dönemindeki münafıklar da Mehdi'ye hedef alacaklar. Niye peki direkt peygamberimiz ve Mehdi'yi kendi dönemlerinde hedef alıyor münafıklar? Çünkü münafıklar gerçek dinin yaşanmasını istemiyorlar. Şimdi peygamberimiz değil mi, o dönemde Kur'an vahyedildi, indirildi ve gerçek din yaşandı. Münafıklar işte gerçek dinin yaşanmasını istemezler. Çünkü gerçek din münafıkların nefsine zor gelir. Çünkü Allah zorluk vaat ediyor müminlere. Ürünlerden, canlardan, mallardan bir parça eksiltmekle imtihan edeceğim buyuruyor Allah ayetinde. Zorluk anlarından bahsediyor. diğer müminlerin, önceki müminlerin başına gelmişler ve diğer müminlerin de başına geleceğini vaat ediyor Allah. Dolayısıyla münafık böyle bir zorluk ortamında bulunmak istemiyor. Çünkü Allah'a iman etmiyor münafık, Allah'tan korkmuyor. Allah bunu bildiriyor bize, bakış açılarını Kur'an'da bildiriyor münafıkların. Şeytandan Allah'a sınırım. Ali İmran suresinin 7. ayeti. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın anası, temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevhidini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise biz ona inandık, tüm Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Münafıklar, kalplerinde bir kayma var bir kere münafıkların. Normal bir kalbe sahip değiller. Allah bunu bildiriyor ve münafıklar müteşabih ayetleri alıp dillerini eğip bükerek insanları farklı anlatıyorlar. İnsanları dinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İman etmeyen insanlara nasıl dinden uzaklaştırmaya çalışıyor münafıklar? Dini çok farklı göstererek, yani birçok haram ekleyerek, helalleri haram yaparak, haramları helal yaparak, değiştirerek zaten iman etmeyen insanları iyice dinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Hiçbir şekilde onları kazanmaya yönelik bir hareketleri olmuyor münafıkların. Müminleri peki nasıl dinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar müminleri? İkisine, iki gruba gösterdikleri tavır farklı münafıkların. Müminler çünkü iman ediyorlar. Müminleri de önce bir kendini alim gibi gösteriyorlar. Müminleri de böyle kandırmaya çalışıyorlar. Yani Allah'ı anıyorlar sürekli. Değil mi? İbadetlerini gösteriş olsun diye yapıyorlar. Mallarını gösteriş olsun diye Allah yolunda harcıyorlar. Bir mücadele ediyormuş gibi gözüküyorlar. Ama bu sadece görünüşte olan bir tavırları münafıkların. Kalplerinde tuttukları bambaşka. Kalplerinde içten içe inkar ediyorlar ve inkarları çok şiddetli. Allah çünkü cehennemin en altına atacağını bildiriyor münafıkları. Yani münafık inkar bakımından en şiddetli olan varlıktır. Niye peki? Çünkü münafık Allah'ın emir ve yasaklarını biliyor. Kur'an'ı biliyor ve detaylı biliyor. Çünkü münafık insanların kafasını karıştırmak için her şeyin detayını öğrenir. Ve o detaylarda, müteşabih ayetlerde sürekli değişiklik yapar. Haramları helal, helalleri haram yapar. Her şeyin detayını bilir. Şimdi buna rağmen, Kur'an'ı da bilmesine rağmen, Allah'ın emrettiklerini bilmesine rağmen münafık uymuyor. İnsanları dinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani bunu amaç ediniyor münafık. O yüzden münafık bir tehlikedir. Yani insanların dikkat etmesi gereken bir tehlikedir. Diğer ayetleri okuyalım inşallah. Münafıklar zorluk anında hemen kendilerini belli ediyor münafıklar. Bu en büyük özellikleri. Yani bir mümin topluluğun içindeyken münafıklar kendilerini gizlerken, o mümin topluluğun başına bir zorluk geldiğinde, Allah'ın imtihanı geldiğinde münafıklar hemen ayrılıyorlar müminlerin yanından. Allah bildiriyor Cuma suresinde 11. ayeti, şeytandan Allah'a sınırım. Oysa onlar kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler. Bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman hemen ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki Allah'ın katında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. İşte peygamberimizin yanındaki o dönem kendini gizleyen münafıklar, peygamberin yanındayken bir ticaret ya da eğlence gördükleri zaman, bu bir ganimet olabiliyor, hemen peygamberin yanından ayrılıyorlar. Müminlerin yanından hemen ayrılıyorlar. O dönem fiziksel savaş vardı birebir. Allah o zamandaki münafıkları da anlatıyor. Ali İmran suresinde iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün size isabet eden ancak Allah'ın izniyleydi. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Onlara gelin, Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın denildiğinde biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik dediler. O gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayana ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizli tuttuklarına daha iyi bilir. İşte o zamanda savaş gerektiğinde hemen ayrılıyorlar. Biz savaşmayı bilmiyoruz diyorlar. Evimiz açık diyorlar. Ailemiz bizi bekliyor diyorlar. Çeşitli mazeretler ileri sürüyorlar. Yani o an Allah rızası en çok neydese, peygamberin emriyle, Allah'ın emriyle onu yapmıyorlar ve başka mazeretlerle başka yerlere kaçıyorlar. Şimdi günümüzde ayrı zamanda da peygamberimiz hadislerinde belirtiyor. Günümüzde fikri mücadele olacak. İlim mi, bilimsel ve ilimsel. Bu mücadeleden de münafıklar kaçacaklar. Ve yine aynı mazeretlerle. Ya biz savaşmayı bilmiyoruz diyecekler. Tabii biz mücadele etmeyi bilmiyoruz diyecekler. Bir bilgimiz yok diyecek belki. Yine belki evimiz, ailemiz bizi bekliyor diyecek. Çeşitli mazeretlerle mücadeleden, fikri mücadeleden de kaçacaklar. Çünkü münafığa fikri mücadele de zor geliyor. Niye zor geliyor? Allah'a iman etmediği için. Yani müminlerin Allah rızası için yaptığı hareketleri, münafık Allah'a imanı yok. Münafık Allah rızası için hareket etmediği için o hareketler münafığa acı veriyor. Münafık Allah rızası için yapılan hareketlerin içinde bulunmak istemiyor müminlerle beraber. İnşallah.
Evet. Bediüzzaman Hazretleri de münafıklar için şöyle demiş bakın. İşaretül İcaz'da sayfa 83'te. Düşman meçhul olduğu zaman daha zararlı olur diyor. Münafıklıktan bahsediyor. Kandırıcı olursa daha habis olur. Daha öldürücü. Fesadı daha şiddetli olur. Yani fitnesi daha etkili olur. Dahili yani içeride olursa zararı daha büyük olur. Çünkü içteki düşman kuvveti dağıtır, cesareti azaltır diyor münafıkları tarif ederken. İşte münafığın diyor ağır suçu İslam üzerine pek büyüktür. İslam alemini zelzeleye, depreme maruz bırakan münafıklıktır diyor Üstad Hazretleri. Yani hakikaten İslam dünyasının içinden geliyor. İslam'a zarar veren o münafıklık akımı. Peygamber Efendimiz'in bildirdiği 70 bin sarıklının Deccal'e tabi olması ve Mehdiyet ruhunda İslam'ın güzel ahlakını karşı münafıkların sinsice planlarının icra ettikleri bir dönem olması. Mehdiyet'in önemli özelliklerinden biri. Şu an onu yaşıyoruz. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Tövbe suresi 67. ayette münafık erkekler ve münafık kadınlar bazısı bazısındandır. Kötülüğü emrederler. İyilikten alıkoyarlar, ellerini sımsıkı tutarlar. Müminlerin tam tersi. Müminler iyiliği emrediyorlar, kötülükten alıkoyuyorlar. Münafıklar da kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar. Şimdi yaptığı kötülüğü münafık açıktan kalkıp da herhangi bir Allah'ın yasak kıldığı, haram kıldığı, mesela insan öldürmek veya benzeri gibi Kur'an'da haram kılınan açık insani kötü faaliyetlerden bahsetmez öyle bir şey yapmaktan. Yani kendi hayatında onu gizlice yapar. Allah'ın ayetlerine karşı kötü ahlak sergiler. Ama konuşmalarında bunu yapmaz. Konuşmalarında sinsice ne yapar? Mesela ahir zamandayız şu anda. En önemli ihtiyaç ne? Müslümanların birlik olması bu dönemde. İslam alemindeki durum belli. Bakın sabah oluyor. Suriye'de 30 ölüyle başlıyorlar güne. Şu an günümüzdeki bugünkü haberlerden biri. Bugüne kadar 1000 kişi ölmüş. Bunlar Müslüman. Öldürenler de Müslüman, ölenler de Müslüman. Bu büyük bir fitnedir ahir zamanda. Müslümanların ancak kardeş olduğunu söylüyor Cenab-ı Allah. Müslümanların birlik içinde olmasını söylüyor birçok ayet-i kerimede. Üstad Hazretleri bu zamanın en büyük farz vazifesi diyor. Şimdi münafık ne yapar biliyor musunuz? Münafık Allah birliği emretmişken bu devirde Hazreti Mehdi Aleyhisselam Müslümanları birlik haline getirmeye çalışıyorken yani Müslümanların içinde de zaten bölünmüşlük mezhep farklılıkları, camia farklılıklarından kaynaklanan bir doğal ayrışma söz konusu oldu. Herkes kendi camiasıyla görüşüp, kendi mezhebiyle ilgilenip, diğerleriyle, diğer Müslümanlarla kardeşçe birlik yerine görüşmeden uzak bir yapıda. Hatta Şii, Sünni diye mezheplerin kullanarak bazı dış güçlerde iki mezhep sanki birbiriyle kavga ediyormuş gibi veyahut cereyan da ediyor olabilir öyle şeyler. Fiziki şeye kadar, müdahaleye kadar birbiriyle ahir zamanda şu anda yaşanan facialar var. Şimdi Hazreti Mehdi bunları kaldırmaya çalışıyor. Mezhep farklılığı olmadı. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bütün Müslümanların kardeş olduğu. Allah'ın emrine göre birlik olunması gerektiği. Şu devirde birlik olunmazsa hala bu acıların süreceği İslam ülkelerinde çocukların, yaşlıların, kadınların öleceği bombalanıyor hala. İşte en güçlü hava harekatını yaptı bugün Fransa diyor mesela haberde. Yani çok mu övünülecek bir şey yapıyor? Orada gidiyor, siviller ölüyor. İşte 14 kişi sivil ölmüş. Yaşlı kadınlar ve çocuklar bugün mesela. Her gün bir harekat, bir bomba atılıyor. her gün bir iç Müslümanlar birbiriyle savaşıyor. Acilen bunların durdurulması lazım. Bu Müslümanlara yakışır bir tavır mı? Ama işte deccaliyetin etkisi Müslümanların üzerinde İslam dünyasında gözüküyor. Bu nasıl ortadan kalkar? Tek bir çare vardır. Müslümanların Allah'ın emrettiği gibi kardeşçe ve birlik içinde olmaları. Ama bunu sadece Hazreti Mehdi sağlayabiliyor. Ve bu dönemin en büyük farz vazifesi olarak, en acil ihtiyaç olarak bunun yapılması gerekiyor. Münafık ne yapıyor? Münafık mesela mezhep farklılıklarını körüklüyor. Yani onlar Alevi diyor. Hiç yani insandan saymıyor neredeyse. Veyahut onlar Şii diyor. Onları nursuz kabul edip, onları Müslüman kabul etmeyip, hatta neredeyse yani yok edilmesi gereken bir kitle gibi göstermeye çalışıyor. Şimdi bu Kur'an'a aykırı, hadislere aykırı, şefkate, merhamete aykırı, vicdana aykırı. Ama münafıklık işte sinsice, sanki kendi mezhebinin gereği buymuş, sanki çok takvaya sarılıyormuş, böyle yaparsa çok müthiş bir Müslüman havası veriyormuş edasıyla bunları körükler altın alta. Bu devirde birlik olmaması için, mesela Mehdiyeti bu devirde olmaması için gerekli kendince ileriye atma, geride oldu geçti, ruh gösterme gibi çeşitli farklı yok etme metotlarıyla yok etmeye çalışır. İleride olacak o, ileride der mesela. Kıyamet zaten gelmiş kapımıza Allah'ın izniyle, 2120 gibi diyor Üstad Hazretleri. Hocamız söylemişti 2120, o 2012 diyorlar yani, orada bir sıfır hatası var, 2120 olacak dedi. Hakikaten 1545'e tam denk geliyor Üstad Hazretleri'nin Allah-u Alem kıyametin tarihidir verdiği. Nitekim Peygamberimiz ahir zaman peygamberi, kıyamet alametlerinin 150'den fazlası belirdi Allah'ın izniyle. Zaten kıyamete yakınız, ilerki diye bir dönem yok. 70 yıl sonra ümmetin ömrü bitiyor. 2120'de dünyanın ömrü bitiyor. İşte bu tip hani Mehdi hiç olmayacak denmesi ayrı, mesela Mehdi bu yüzyılda da olmayacak gibi denmesi de apayrı bir şeydir. Yani böyle
aldatmaca.
Sinsi bir aldatmacadır. Yani sanki Mehdiyeti kabul edip ama dönemi bu dönem değil, işte kendince bir tane yanlış, doğru olmayan bir delil gibi bir şey getirip Müslümanları aldatıcı bir delil gibi bir şey sunması gerektiği için, o da doğru olmadan aktardığı için tevil edip yanlış yorumlayıp özellikle öyle gündeme getirip Müslümanların kafasını bulandırıp Mehdiyeti müjdeletmeyip böylece birlik olmaktan da o dönem bu dönem olmayacağına göre birlik ne olsun, Müslümanlar ölmeye devam etsin anlamına gelir. İşte münafıklık böyle sinsice planlarla, sinsice ağız böyle dilbazlıkla ve ayetleri yorma, yanlış yorma, dil eğip bükme ve hadisleri de değiştirerek kendince Müslümanları aldatarak ahir zamanda Deccal'in etkisini sürdürtmeye çalışır. Başka bir şey değil. Deccaliyet adam öldürüyor, insan öldürüyor. Müslümanların birliğini engellemeye çalışıyor. Allah'ın varlığını, birliğini anlatmanın önüne geçmeye çalışıyor. Bunu anlatan insanları sen dağıtmaya çalışıyorsan, Allah'ın varlığını, birliğini güçlüce anlatan insanları dağıtmaya çalışıyorsa bir insan, bu ne demek? Deccal etkili olsun, Müslümanlık ilerlemesin, Müslümanlar bir olmasın, bu gayretler dursun anlamına geliyor. Ama bu sinsice fark ettirmeden, rahmani gözle bakıldığında fark edilecek bir şekilde yapar münafıklar bunları. Münafığın konuştuğu şeyi Kur'an'la karşılaştırmak lazım. O zaman anlaşılır. Rengi ruhsarı ortaya çıkar.
Evet, yani çok doğru. Münafık teşhis edilir aslında. Ama Kur'an gözüyle bakılırsa, imani gözle bakılırsa anlaşılır. Yoksa çok sahtekar olduğu için dışarıdan hep dindar gözükmeye çalışır. Mesela münafık, hocamız demişti, düz mantıkla düşünür. Elçinin aldığı bir karardaki hikmeti göremez. O hikmeti göremediği için de karşı çıkar. Yani mesela peygamberimizden örnek veriliyor, peygamber döneminden. Bir mücadele var orada, çok hikmetli. Çünkü bütün Müslümanlar tehdit altında o dönemde. Artık yapacak başka bir şey kalmıyor. Allah'ın da emri doğrultusunda inşallah. Öyle bir mücadele ortamı var peygamberimiz döneminde. Münafık Bu çok ağır geliyor. Bu hikmeti görmediği için, yani öyle bir Allah inancı da olmadığı için onun için hep mazeretlerle geliyor zaten. Yani ailesini, evini, havanın sıcaklığını Allah bildiriyor. Her şeyi mazeret olarak bilmiyorum diyor mesela, nasıl bileyim diyor, bunu yapamam ben diyor, gücüm yetmiyor diyor. Halbuki bunların hepsi sahtekarlık ve Allah bildiriyor bunu. Mehdi dönemi için de aynı şey tabii geçerli. Hazreti Mehdi döneminde de Mehdi'nin aldığı kararları, o hikmetleri göremiyor münafık. O ahmak kafasıyla hareket ettiği için münafığın bambaşka bir mantık örgüsü var. Onu zaten anlayamıyor iman edenler. Yani şeytani bir bakış açısıyla baktığı için o rahatına düşkün, riske girmek istemiyor, korkak, pis, ahlaksız, ihanet ediyor. Yani bütün olabilecek kötü özelliklerin en fazlasına sahip. Yani mesela demişti hocamız, Kur'an'da müşrikler ve küfürle ilgili özellikler bildiriliyor. Münafık bunların hepsine sahip ve fazlasına da sahip. Yani münafık özelliklerinin birçoğu küfürde olmuyor. Küfür bir bakıma, yani ona göre daha delikanlı oluyor tabii. Söylüyor, ben Allah'a inanmıyorum diyor. Münafık bu bakımdan çok sinsi ve tehlikeli. Ve münafığın önemli bir özelliği olarak, bu konuyla ilgili olarak Allah tarafından Allah'ın emirlerini çirkin gördüklerini söylüyor Allah. Çirkin gördüklerini bildiriyor. Evet, bilgisayarım kilitlendiği için şu anda ayeti okuyacaktım. Allah'ın gördüklerini çirkin karşıladıklarını bildiriyor. Yani Allah'ın emri mesela nedir? Allah cehd etmeyi, Allah yolunda Hazreti Mehdi döneminde fikri mücadeleyi emrediyor. Bunu mesela çirkin görüyor.
Okuyayım ayeti doktor hocam. İnşallah. Tövbe suresi 81. ayet. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah'ın elçisine muhalif olarak geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele etmeyi çirkin görerek.
Evet.
Bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler.
Ben de konuyla ilgili ayet okuyayım inşallah. Şeytan Allah'a sınırız. İşte böyle. Çünkü gerçekten onlar Allah'ı gazaplandıran şeye uydular. Ve onu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Bundan dolayı Allah amellerini boşa çıkardı. Bakın, Allah'ı gazaplandıran şeye uyuyorlar. Allah'ın emirlerine aykırı hareket ediyorlar. Dine aykırı hareket ediyorlar. Kur'an'ın hükümlerine. Ve onu razı edecek, Allah'ı razı edecek. Allah'ı razı edecek davranışlar nedir? Müslümanın samimi olması. Allah yolunda mücadele etmesi. Ama samimiyet Allah'ın en önemli belirttiği kriter. Yani cennetine sadece samimi olanların gireceğini bildiriyor inşallah. Zaten samimi olan Allah'ı razı edecek her şeye uyuyor Allah'ın Kur'an'da bildirdiği. Merhametli olması, affedici olması, kan dökülmeye kesinlikle karşı olması. Bir insanın bile öldürmek diyor, masum insanı Allah, bütün insanlığı öldürmek gibidir diyor. Dolayısıyla Müslüman en merhametli, en şefkatli, kan dökmeyi durduran, zulmü durduran, değil mi, insanlara iyi davranan, en güvenilir, en modern insan. Münafık da bunların hepsine karşı oluyor. Allah'ı razı edecek olan bilime, sanata, estetiğe de karşı, Allah'ın hükümlerine de karşı. Mesela bakın, Peygamber Efendimiz ahir zamandaki sahte alimlere dikkat çekiyor. Şöyle buyuruyor bakın bir hadisinde. Ümmetim kötü alimler, cahil abidler yüzünden helak olur. Sahtekar alimler olacağını bildiriyor. 70 bin sarıklı alim diyor, Medineli bir alim diyor. İstanbul'dan çıkacak bir alime dikkat çekiyor. Yine başka bir hadiste, Buhari'de geçen, Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kıyamette bir din adamı cehenneme atılır. Tanıdıkları ona, sen dünyada dinin emirlerini bildirirdin. Niçin bu azaba düştün derler. O da insanlara günahtır yapmayın der. Kendim yapardım. Böyle sahtekar oluyorlar. Mesela bir kısım sahtekar alimler, herkes de fark ediyor aslında bunu. Yani biraz makul olarak bakıldığı zaman anlaşılıyor. Adam çıkıyor bir şeyler anlatıyor. Fakat zaten kendisi anlattıklarını yapmıyor. Onu zaten uygulamıyor. Çünkü Allah bildiriyor ayette. Allah'ın razı edecek şeylere uymazlar diyor. Allah'ın emrettiklerini, razı edecek şeyleri çirkin görürler diyor aslında. İçlerinde bu şekilde. Onun için münafık çok sinsi ve tehlikelidir. Peygamberimiz de onun için çok önemli dikkat çekiyor. Bakın yine başka bir hadiste. Öyle bir zaman gelir ki alimler diyor fitne unsuru olur diyor. Ki Mehdiyet'e karşı mücadele edecekleri için büyük fitne unsuru olacaklar. Oluyorlar. Burada ismi geçenleri tenzih ederiz tabi. İttihad-ı İslam istemedikleri için Mehdi çıkmayacak diyenler, bir kısım cahillikten yapıyor ama bilerek sahtekarlıkla yapanlar da var. Mehdiyet'in çıkmaması, İttihad-ı İslam'ın olmaması bu ne anlama geliyor demişti hocamız. Şu anlama geliyor. Irak'ta, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da, Somali'de, Cibuti'de, Pakistan'da her yerde kan dökülsün. Müslümanlar zulüm görsünler, şehit edilsinler, Müslüman kadınların ırzına geçilsin, Müslüman çocuklar şehit edilsin. Bu anlama geliyor İttihad-ı İslam'ın istenmemesi. Tabii ki bu istenmez. Müslüman böyle bir şey istemeyeceğine göre İttihad-ı İslam'ı ister inşallah.
İnşallah. münafıklar zorluk ortamından sürekli kaçmaya çalışıyorlar dedik. Bunun sebebi de diğer insanlardan Allah'a olan korkularından daha çok korkuyorlar. Allah'a olan korkuları az çünkü münafıkların. Çok az, zayıf. Ama diğer insanlardan çok korkuyorlar. Çünkü Allah'ın kontrolünde olduğunu her şeyin, Allah'ın kader içinde yarattığını bilmiyor münafıklar. Buna iman etmiyor. O yüzden Allah Nisa suresinin 77. ayetinde şöyle bildiriyor. Oysa savaş üzerlerine yazıldığında onlardan bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha da şiddetli bir korkuyla korkuya kapılıyorlar. Ve Rabbimiz nereye savaşı üzerimize yazdın? Bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin dediler. Bakın hem Allah'a olan korkuları çok az münafıkları, hem de zaten bunu anlıyoruz, küstahçı bir üslupları var. Rabbimiz nereye savaşı üzerimize yazdın diyor münafıklar. Peygamberimiz dönemindeki münafıklar. O zaman fiziksel, ama bu ayet aynı zamanda ayrı zamanda da işaret ediyor Allah-u Alem. Ayrı zamanda da fikri mücadele olacaktır. Yani içinde bulunduğumuz zamanda. Münafıklar yine bu fikri mücadeleden de kaçacaklar. Aynı küstah üslubu kullanarak. Peki müminlerin tavrı nasıl? Zorluk ortamında. Ahzab suresinin 22. ayetinde Allah bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman ise korkuya kapılmadan dediler ki, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir ve bu yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Mümin bir mücadele ederken, karşı tarafla karşılaştığında, bu fikri mücadele de bu şekilde, hiçbir şekilde korkmuyor. Bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir diyor. Çünkü mümin ayetlerde okumuş oluyor karşılaştığı olayları. Allah bildiriyor, hem kendi nefsinizde hem dış dünyada size ayetlerimi göstereceğim buyuruyor ayetinde. Mümin Allah'ın Kur'an'da okuduğu ayetlerini gördüğü için ve bu ayetlerle karşılaşınca, bu ne kadar zahiren zor gibi gözükse de, kötü gibi gözükse de o anki ortam, mümin hiçbir şekilde tevekkülsüzlüğe düşmüyor, korkuya kapılmıyor. Çünkü Allah'ın yarattığını biliyor. Bunu hiçbir zaman unutmuyor mümin inşallah. Devam edelim münafıkların özelliklerinden. Mesela Allah'ı çok az anmaları, münafıkların bir özellikleri. Allah Nisa suresinin 142. ayetinde bildiriyor. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar. İnsanları aldatabilmek için münafık ibadetlerini yapıyor ama bu ibadetlerde samimiyetsiz karakterini, samimiyetsiz tavrını açığa çıkarıyor mutlaka. Nasıl çıkarıyor? Allah ayetine bildiriyor. Namaza isteksizce kalkıyor. Allah'ı çok azanıyor. Peki bu niye yapıyor ibadetlerinde? İnsanları gösteriş olsun diye yapıyor. Biraz önce Oktay Hocam samimiyetten bahsetti, samimiyetin öneminden. Şimdi münafık zaten samimiyetsiz. Allah amellerini boşa çıkaracakları buyuruyor. Yani bir amel yapıyor münafık. Ama o yaptığı amel boşa çıkıyor. Çünkü samimi değil münafık. Samimiyetle yapmıyor. Orada insanları kandırabilmek için o şekilde ibadetlerini yapıyormuş gibi gözüküyor. Çünkü insanlar şimdi bakarsın münafığa, değil mi? O çok titiz gibi göstermeye çalışıyor kendisine. Hiçbir şey eksik uygulamıyor gibi göstermeye çalışıyor. İnsanların böylece ona alim olarak bakacaklarını zannediyor. İşte öyle baktıktan sonra da insanları ayetleri, değil mi, müteşabi ayetleri dilini erip çevirerek, farklı anlatarak insanları kandırabilmek için kullanacak. Münafığın böyle çok sinsi bir planı var. Dolayısıyla kendisini çok takva da zannediyor münafık. Yani kendisini çok akıllı görür, aklını çok üstün görür. Peygamberimiz dönemindeki münafıklar da böyleydi. Mesela Dırar Mescidi'ni açıyorlar, başka bir mescid açıyorlar o dönemde, peygamberin yaşadığı dönemde. Ve diyorlar ki biz burada, bu mescitte dini daha doğru uyguluyoruz diyorlar peygamberimizden, haşa. Yani insanları böyle çekmeye çalışıyorlar, müminleri özellikle. Ya samimi iman edenleri çekmeye çalışıyorlar böyle. Çünkü müminin samimi olduğunu biliyor münafık. Münafık o yüzden diyor ki ben diyor dini daha doğru uyguluyorum diyor. Senden daha detaya giriyorum, daha titiz davranıyorum diyor. Ya tamamen kandırmaya çalışıyor. O yüzden o dönemde başka bir mescit açıp insanları yanına çekmeye çalışıyorlardı. Ayette Allah bildiriyor. Bakara suresinin 13. ayeti, şeytandan Allah'a sınırım. ve yine kendilerine insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde düşük akılların iman ettiği gibi mi iman edelim derler. Bilin ki gerçekten asıl düşük akıllar kendileridir ama bilmezler. Gerçek iman edenleri düşük akıllı olarak görüyor münafık. Kendisini üstün görüyor. Bu aynı zamanda şeytanın karakteridir. Şeytan da kendisine Hazreti Adem'den yaratılış biçimi farklı olduğu için üstün görüyordu. Başka bakacak olursak Karun var, değil mi? Ayetlerde Allah'ın bahsettiği. O da kendisini çok üstün görüyor. Bu münafıkların özelliği, temel özelliği inşallah.
Evet. Münafıkların yani özelliklerini bilmek çok önemli. Ancak bu şekilde felç olurlar. Yani İslam'a karşı mücadeleleri, Hazreti Mehdi'ye karşı mücadelelerini yapamayacak duruma gelirler. Bütün insanlar tarafından teşhis edilebilecek konumda olurlar, Müslümanlar tarafından. Yani çünkü münafık, Peygamberimiz de diyor, yani fitne konusu. Amacı o zaten. Şeytan, şeytani bir şeyle hareket ettiği için, şeytana direkt bağlı olarak, onun robotu gibi hareket ettiği için münafık bir kere, yani teşhis etmede önemli kriterlerden biri, yobazdır. Tam bir yobazdır ama yani böyle. Cübbesi sarı olabilir, işte dindarmış gibi ama yani öyle özellikleri vardır ki onlar da münafık özelliğidir. Yani o tecelli eder. Kan dökülmesini istemesi mesela. Bilime, sanata, estetiğe karşı olması. İşte üstünün başının pis olması. Ağzından hep kin ve nefretle ilgili sözler çıkması. Halbuki Allah mesela Kur'an'da sözün en güzel olanını söyleyin diyor Müslümanlara. Hatta bir örnek olarak yani yine Kur'an'da Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderiyor Allah. Firavun dönemin en zorbası. Yani insanları katleden, çocukları katleden tam bir zorba ve yani o dönemin en kötü insanlarından bir tanesi. Allah onu cehennemde yaratmış. Bir kader üzere yarattığı için Allah biliyor kaderi. Bütün insanların sonsuz kaderini yaratıp bitirmiş. Cehennemde yarattığını biliyor. Ama Allah Musa'ya diyor ki, emrediyor. Ona diyor yumuşak söz söyle diyor. Belki diyor ne bilirsin ki bir öğüt alıp düşünür diyor inşallah. Yani Müslümanın üzerindeki Müslümanın konuşma şekli bu şekildedir. Hep yumuşak sözle, güzellikle, sevgi dolu olarak. Doğruyu anlatır. Fakat doğruya inanıp inanmaması bir insanın onun sorumluluğunda değildir. Kalpler Allah'ın elindedir. Orada durur Müslüman ama iyiliği emretmekle, kötülüğü de men etmekle mükelleftir. Bunda fikri mücadele yaparak yapar. Yani bilimsel delillerle mesela Darwinizm ve materyalizm var, deccaliyetin sistemi. İnsanlığa kan kusturuyor. 20. yüzyılı kan gölü haline getirmiş. Buna karşı bilimsel bir mücadele gerekiyor. Delillerle, bilimsel delillerle yapılıyor bu. Fakat zorbalık yok burada. Yani kimseye inanmaya zorlayamazsınız. Allah dinde zorlama yoktur diyor. Ama münafık, bu Müslümanın özelliği. Kur'an'da tarif eden Allah'ın yumuşak söz söyleme, saygı dolu, şefkat dolu, merhamet dolu olmak. Münafıklara bunun tam tersi olur. Nasıl olur? İşte kan dökmeyi, zorbalığı, baskıyı, şiddeti, dinin yaşanmamasını, hurafeleri, yobazlığı bunu savunur. Sanata, bilime ve estetiğe karşıdır. Kadın düşmanıdır. Kur'an'da bu da bildiriliyor. Hatta kız çocuklarını öldürüp gömdükleri söyleniyor. Kur'an'da bildirilen bir şey. Münafık özelliğidir kadın düşmanı olmak. Peygamberimiz döneminde de peygamberimizin hayatını kıskanıyorlardı. Aynı zamanda torunlarını Hasan Hüseyin'i kıskandıkları için şehit ettiler. Münafıklar yani kuduruyorlardı, deliye dönmüşlerdi peygamberimiz dönemindeki kadın sevgisinden dolayı. Halbuki Allah'ın verdiği bir, değil mi? Kadın bir büyük bir nimettir demişti hocamız böyle. Aklıyla, estetik anlayışıyla, detaylara hakim olmasıyla, sadakatiyle, vefasıyla, güzel özellikleriyle bir çiçek gibidir. Allah'ın güzelliğidir. Münafıkta da kadın düşmanlığı vardır. Onun için şehit ettiler Hazreti Hasan ve Hüseyin'i diye açıklamıştı hocamız inşallah. Ve peygamberimize de bu şekilde düşmanlık besliyorlar ve 1400 senedir de bu kin ve düşmanlıkları hiç bitmeden devam ediyor. Yani münafık, Müslümanın olması gereken özelliklerin tam karşısında dini yaşanmasını istemeyen, dini yaşanmasını engellemeye çalışan, Müslümanların bir arada olmasını engellemeye çalışan, kan dökmeyi zorbalığı ki Hazreti Adem'in çocuklarından itibaren başladığını bildiriyor Allah. Bir oğlu Hazreti Adem'in mazlum, samimi, tevazulu olarak anlatılıyor Kur'an'da. İkinci oğlu da zorba, kan dökücü, münafık. Ve nitekim şehit ediyor zaten diğer oğlunu. Hemen daha orada sadece hasedinden dolayı Allah kurban sunmalarını istiyor. mazlum olanınki kabul ediliyor, diğerininki kabul edilmiyor. Kabul edilmediği için hasetinden dolayı hemen şehit ediyor. Daha orada başlıyor. Hazreti Yusuf'un kardeşlerini de örnek olarak veriyor Allah. Hazreti Yusuf'u haset ettikleri için, babasının ona olan sevgisinden dolayı, ki Hazreti Yusuf da bir peygamber inşallah, haset ettikleri için kuyuya bırakarak öldürmeye çalışıyorlar. Yani ölmesi için zaten kuyuya bırakıyorlar. Ama Allah'ın korumasında tabii. Bir bu konuda başarılı olamıyorlar ama bakın hep haset var, kan dökme var, zorbalık var inşallah.
Evet. Yani münafıkların her dönemki özelliği o. Yani bu devirde de ki münafıkların dini beğenmedikleri için, kendilerini Allah'tan üstün gördükleri için, haşa, şeytan gibi Hazreti Adem kıskanarak ve üstün görerek. Münafıklar da öyle, kendi nefislerine uygun değilse Kur'an'ı beğenmiyorlar. Peygamber Efendimiz'e değiştir bu Kur'an'ı diyorlar. Ayet var. Beğenmiyorlar yani. O kendi istedikleri bir din anlayışını getirmiyor. Çünkü Kur'an özgürlükçüdür. Münafıklar, yobazlar kısıtlayıcıdır. Din kolaydır diyor Allah. Münafıklar, yobazlar dini zorlaştırmaya çalışırlar. Dinde, Kur'an'da, ehli kitaba şefkatle yaklaşılır. Allah'ın varlığı birliğinde ortak kelimede buluşmakta konuşulur. Onlar ehli kitabı, münafıklar ve yobazlar, ehli kitabı yok olmasını isterler. Hatta onlarla konuşanı dinden çıkmakla itham ederler. Yani bambaşka bir din getiriyorlar. Yani kendi arzularına ve isteklerine, nefislerine uygun olup, daha doğrusu insanları da o İslam'dan soğutacak hamleler yapmış oluyorlar böylece. Çünkü doktor hocam söyledi, bilimden, sanattan uzaklaşmış, estetikten uzaklaşmış, özgürlükten, adaletten, şefkatten, merhametten uzaklaşmış gibi görünen bir dine kimse yaklaşmaz. Böylece herkes dinden uzak olur kendi kafasınca Müslümanın. O nedenle o yobazlıkla insanları dinden soğutmaya çalışıyor. Çünkü kendi dünyasında dini yaşamıyor. Din görüntüsü, kılıfı altında insanları dinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ne kadar hurafe, yobazlık varsa onları uygulayarak, onları konuşarak insanları dinden soğutmaya çalışıyor. Halbuki işte ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin çok önemli bir şeyi olarak, nimeti olarak insanlığa, asr-ı saadete Kur'an'ı, İslam'ı, o güzel ahlakını asr-ı saadetteki gibi yaşanmasına vesile oluyor. Aynı Peygamber Efendimiz'in o üstün ahlakı, şüphesiz sen üstün bir ahlak üzerindesin diyor Allah. Cenab-ı Allah ayeti kerimede, şeytanlar Allah'a sınırım. Ve Peygamber Efendimiz de Hazreti Mehdi için ahlakı bana benzer diyor. Yani üstün bir ahlakı var Hazreti Mehdi'nin. Ve ışık oluyor, nur oluyor. Yani insanlığa, bakın şu anda 7 milyar insan diyelim, 7 milyar insana aydınlık, nur olacak. O güzel ahlakıyla başkalarını da aydınlatacak. Yani karanlıkları aydınlatacak. Kur'an'ın bir özelliği. Hazreti Mehdi de Kur'an'ın o özelliğiyle kendinde tecessüm etmesiyle, yani artık cisimleniyor yani Kur'an Hazreti Mehdi üstünde, o ahlakıyla nurlandırıyor insanlığı Allah'ın izniyle. Karanlıklardan nura gelmesine vesile oluyor.
İnşallah. Hocamız münafıklarla ilgili anlatımlarında çok önemli bir üzerinde durduğu bir konu da inşallah. Münafık demişti, Kur'an'ın yetersizliğini kabul ettirerek vurmak ister. Yani Kur'an'ın yetersizliğini de demişti, bir kere yetersiz dedim mi ceryan münafıkhanenin demişti kapısı sonuna kadar açılır. Yani münafığın en önemli bu yani Müslümanların dağılması, dinin yaşanmaması için kullandığı özellik, Kur'an'ın yetersiz olduğunu iddia ederek yapar bunu. Bütün müşriklerden deliller getirmeye kalkar, hurafelere deliller getirmeye kalkar. Şimdi Allah ayette şöyle buyuruyor, Kur'an'da şeytandan Allah'a sığınırız. Onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Yani Kur'an'daki Allah'ın hükümlerini, ayetlerini sahtekarlıkla çarpıtmaya çalışanların olduğunu söylüyor Allah inşallah. Siz onu, bu okur göründüklerini kitaptan sanasınız diye, onu da Kur'an'danmış gibi göstermeye çalışırlar. Oysa o kitaptan değildir, Kur'an'dan değildir diyor Allah. Bu Allah katındandır derler, oysa o Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı böyle yalan söylerler. Bu tam bir münafık tavrı işte. Yani dinin dışında uygulamalar getirmeleri. Ve bunu böyle detayla yapıyorlar. detay detay detay dinle alakası olmayan, Kur'an'la ilgisi olmayan, Allah'ın bildirdiği gibi dillerini kitaba doğru eğip bükerek, Kur'an'danmış gibi göstererek, Allah katındanmış gibi göstererek dini yaşanması imkansız hale getiren bir yapıları var. Yine başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor: bizim ayetlerimiz konusunda çarpıtma yapanlar bize gizli kalmazlar. Öyleyse ateşin içine bırakılan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Siz dilediğinizi yapın, çünkü o yaptıklarınızı gerçekten görendir. Bizim ayetlerimiz konusunda çarpıtma yapanlar, diyor Allah. İşte bu cereyan-ı münafıkhanenin sistemidir. Hurafelerin, bidatlerin, dine eklemelerin ve çıkarmaların yapılması. Ama Allah bize Kur'an'da Kur'an'ın tam ve yeterli olduğunu bildiriyor. Size her örnekten verdim, diyor Allah. Her örnekten. Şimdi her örnek ne demek? Her örnek demek. Kur'an tas tamamdır, diyor Allah. Allah'tan başka hakem olmaz, diyor. Allah'tan başka hakem mi arayayım? O ise o kitabı size açıklanmış olarak indirmiştir, diyor. Yani bu şu anlama geliyor: Kur'an tam, yeterli, Allah'tan başka hiç kimse hüküm getiremez. Ve Kur'an'daki dinin de Allah kolay olduğunu söylüyor. Allah size zorluk dilemez, kolaylık diler, diyor. Hakikaten Peygamberimiz dönemindeki, gerçek anlamda Kur'an yaşandığı için Peygamberimiz döneminde olan din en kolay şekliyle, inşallah en rahat, en rahatıyla. Kur'an'da çünkü büyük dinin özelliği, Allah Kur'an'da bütün zincirleri kaldırdığını bildiriyor inşallah. Elçi vesilesiyle, inşallah Hazreti Mehdi vesilesiyle oluyor bu da ahir zamanda. Bütün zincirler kalkıyor, bütün taassuplarından kurtuluyor insanlar, bütün bidatlerden, hurafelerden. Peygamberimizin tefsirleriyle asr-ı saadet dönemine dönüyor. Böyle olunca işte büyük bir ferahlık, fikir özgürlüğü, merhamet, sevgi, şefkat, adalet ve bilimde ve sanatta ve estetikte tarihte olmadık bir ilerleme geliyor. Hazreti Mehdi döneminin özelliği bu. Çünkü tam anlamıyla asr-ı saadet dönemindeki gibi yaşandığı için Kur'an. Kur'an mesela, bu çok önemli, dünyada gerçek anlamda demokrasi yok demişti hocamız. Yani nereye baksanız hep bir dayatma vardır. Bir kere Darwinizm dayatılıyor. Dünya çapında Darwinist diktatörlük var. Komünist idarelerde komünizm dayatılır. Faşizmde faşizm dayatılır. Değil mi? Diktatörlükler, zorba sistemler. Bütün dünyada gerçek anlamda fikir özgürlüğü olmaz. Yani çıkıp fikrinizi rahatlıkla söyleyemezsiniz. Halbuki Kur'an'da tam vardır. Kur'an'ın içinde gerçek anlamda demokrasi vardır. Çünkü Allah dinde zorlama yoktur, diyor. Dolayısıyla şimdi hocamız günlerdir anlatıyor. Kitap ehline bakış açısı Kur'an'ın bütün kitap ehlini koruması altına alıyor Müslümanlar. Yalnız kitap ehlini değil, müşrikler için de geçerli bu. Yani Allah'a eş koşanlar, bakın değil mi ne kadar ağır olarak bildiriliyor Kur'an'da. Sizden eman dilediği zaman, diyor Allah, eman koruma istemek. Koruma istedikleri zaman, diyor, onları güvenlik içinde götüreceği yere ulaştır. Hocamız demiştik yani bu şu anlama geliyor: Müslüman canını tehlikeye atarak korur orada, yani canını riske ederek koruması altındadır, artık onu koruyacak. Allah'ın emri bu şekilde. Yine Darwinistler, materyalistler, komünistler hepsi koruma altına alınıyor Hazreti Mehdi döneminde. Tabii ki doğrusu anlatılıyor. Bütün her şey anlatılıyor ama yani tek yönlü bir anlatım da değil demişti hocamız. Darwinizm de anlatılır, komünizm de, faşizm de, okullarda hepsi öğretilir bunların. Satanizm öğretilir, Budizm öğretilir ama Darwinizm'in geçersizliğine ortaya koyan bilimsel deliller de öğretilir. Fosiller de anlatılır, proteinlerin oluşmasının geçersizliği de anlatılır. Ve ara, evet, aramız varmış.
Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Şimdi.